Selamlar canlarım. Merakla beklediğiniz o bölüme geldik. Bu bölüm Avrupa'da kahve bu kadar popüler hale nasıl geldi sorusunu inceleyip cevap bulmaya çalışacağız. Bir önceki bölümde birçok konudan bahsetmiştik ama en akılda kalıcısı kruvasan ve kahve kahvaltı tarzının veya kruvasan kahve alışkanlığının kökenine indik, ideolojik temellerini öğrendik. Ben bunu anlattıktan sonra birkaç arkadaşım bana mesaj atıp bundan sonra bir daha kruvasanla kahveyi yan yana bile koymayacağım dedi. Yemeği bıraktım, yan yana bile koymayacağım dedi. Yani ne kadar milliyetçi olduğunuza göre değişir. Ama yani kruvasan bırakmanıza da gerek yok. Bir de çok sık yediğiniz bir şeyse bence çok sık yenilen bir şey de değil yani gerek yok. Bizim kahvaltı sıkıntısı çeken bir ülke olmadığımız aşikar. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edelim ve bu sefer Avrupa'da kahvenin nasıl popülerleştiğini biraz göz atalım. En son Viyana'da dolaşıp Viyana'da bir şeyler bahsetmiştik. Daha sonra Viyana'dan Fransa'ya geçmiştik. Ama şimdi tekrardan Fransa'ya dönmeyeceğiz. Viyana'ya döneceğiz. Çünkü aslında çok önemli bir şey değil de Türkler kahve çekirdeklerini Viyana kapısında bırakmıştı sonuç olarak. Bu kahve artık oradan sonra Venedik'e, Londra'ya, Fransa'ya ve Hollanda limanlarına gitmeye başladı. Kahvenin bir Avrupalı tarafından tüketildiğine dair ilk yazılı kayıt 1615 tarihli yazışmalarda karşımıza çıkıyor. Ancak ya en cesur gurmelerin bile yüzyılın ortalarından önce düzenli olarak kahve tüketmiş olması olası değil. Ha, bunun neden olası olmadığını gelin bir konuşalım. Keyif amaçlı kullanılan bu yeni uyuşturucu, tırnak içinde uyuşturucu, önemini anlamak için öncelikle Avrupa'nın 400 sene önce beyaz taşralılarla dolu ve geri kalmış bir yer olduğunu bilmek gerekiyor. Kitaplar yok, film yok ya da az buz var, müzikler berbat ama yemekler ise resmen facia. Resmen facia. Öncelikle Avrupalılar tarafından biber bilinmiyor. Tuz çok nadir kullanılıyor. Şeker de yeni yeni kullanılmaya başlıyor. Yani bu üç şeyin olmadığını düşünün ve yediğiniz yemekleri düşünün. Şu an kafanızda oturmuştur. Avrupalılar için hayat ya kilise ya da bira ikilemi arasında gidip gelmekteydi. Ama Avrupalılar çok zeki oldukları için dediler ki yani ya biz bu iki aktiviteyi neden aynı anda yapmıyoruz? Yani mantıklı. Şimdi 1660 yılında Paris'te yüzü aşkın dini bayram kutlanıyor. Ve bu bayramların her biri o zamanlar çok popüler olan içki içme yarışmalarıyla sona eriyor. Bir Alman 1599'da şöyle yazmış. Yarışmacılar önce içkinin yarısını daha sonra sarhoş olana kadar hiç nefes almadan tek bir dikişte geri kalanını bitirmek zorundadır. Sonra iki yiğit sahneye çıkar ve içkileri dikerek birbirleriyle yarışırlar. İçki içmek insanların sosyal statüsünü yükseltiyordu. Bundan dolayı lord gibi sarhoş olmak tabiri ortaya çıkmıştı. Kadeh tokuşturmak zenginliğinizi göstermenin bir yoluydu. Ayrıca en çok içen kişi kadehte yüzen bir parça kızarmış ekmekle ödüllendiriliyordu. Bu noktada İngilizce'de ekmek kızartmak anlamına gelen toast sözcüğünün kadeh kaldırmak anlamında da kullanılmaya başlıyor. Yani bu olaya dayanıyor bu olay. Bu olaya dayanıyor bu olay biraz absürt oldu. Ama anladınız yani toast kelimesi bu ödülden geliyor. Yazar Fortunatus bu yarışmaların intihardan farksız olduğunu düşünüyordu. Çünkü katılımcılar delicesine içiyor, bir diğerini sağlığına içerek yarışıyordu. Bir kişi hayatını kurtarabilirse kendini şanslı saymak zorunda kalıyordu. Geceleri Avrupa şehirleri zikzak çizerek yürüyen, tökezleyip sendeleyen, çamurlara düşen, bacakları bir faytonun geçebileceği kadar açılan ayyaşlarla doluydu. Avrupalıların asıl kahvaltısı yumurtayla kıvam verilen ve ekmeğin üzerine dökülen biraydı. Ve 1700'lerin ortasına kadar da Almanya'da popülerliğini sürdürdü. Şimdi bu böyle düşününce bu yemeğin kulağa hiç lezzetli gelmediğinin farkındayım. O da zaten 1700'lerin ortasına kadar popüler olabilmiş. Sıcak içeceklerin nadir, suyun da güvenilmez olmasından dolayı işçiler kuşluk vaktinde bira molaları veriyordu. Kahvaltıda bira, öğle yemeğinde İngiliz birası, akşam yemeğinde siyah bira ve aralarda da birkaç bardak daha içiliyordu. Bir alkolün güncesini anlatır gibi ama işte bir Avrupalının normal hayatı. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ortalama bir Kuzey Avrupalı günde 3 litreye yakın bira içiyor. Bu yani neredeyse 2 adet altılı birayı bir gün içinde içmek gibi. Bir de o zamanlar biranın alkol içeriği şimdiki gibi değil. Daha yüksek alkol oranı var. Polisler gibi mevki sahibi kişiler daha çok bira içiyor. Finli askerlerin günde 5 litreye İngiliz birası içme hakları vardı. Sussex'teki rahipler ise 12 kutuyla yetiniyordu. Hemen hemen her şeyin içinde alkol bulunuyordu bir miktar. Çünkü mayalanmamış her şey yaz sıcağında bozuluyordu. Kışın ise bira donarak aşırı sert bir içkiye dönüşüyordu. Şimdi ortaya çıkan bu ekstra alkolün boşa gitmediğinden emin olabilirsiniz. Bu da yetmezmiş gibi alkol içermeyen ana besin kaynağı ekmeğin de LSD'nin de temel bileşeni olan halüsinojen çavdar mahmuzuyla karıştırılmış olduğu düşünülüyor. Sarhoş doktorlar, çakır keyif politikacılar, akşamdan kalma komutanlar, veba, kıtlık ve savaş. Bu tabloya LSD alan bir papa eklediğinizde Ortaçağ Hristiyanlığı tamamen mantıklı gelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla Martin Luther 1500'lerin ortalarında Katolik Kilisesini iyileştirmeye karar verdiğinde ilk hedeflerinden birinin içki olması şaşırtıcı değil. Kapüsenler gibi müritler üzerinde domuz başlı ve kuş pençeli sarhoş bir iblisin olduğu posterler basıp içki yarışmalarını yasakladılar ve bu alkolün şeytani olarak değerlendirildiği ilk durumdu. Bunun sonucunda ise kendilerini bir öğünde sadece 7 kadeh şarapla sınırlayan bir grup Almandan oluşan Avrupa'nın ilk alkol karşıtı hareketi oluştu. Önlem alınmazsa Avrupa her zamanki gibi bocalayacaktı. Doktorlar hastalarına genel sağlığa iyi geldiği için ayda en az bir kez sarhoş olana kadar içmelerini tavsiye etmeye devam ediyordu. İngiltere'nin tarım arazilerinin üçte biri bira için arpa yetiştirmeye ayrılmıştı. Her 7 binanın bir tanesi vardı. Şimdi burada ya, alkol üzerine bir araştırmayı okuduğumda şunu fark etmiştim. Denek grupları üzerinde yapılıyor ve şöyle bir sonuca ortaya çıkmış. Araştırmanın ismini veya kaynağını hatırlamıyorum ama bulursam paylaşırım. Hiç alkol tüketmeyenle aşırı derecede alkol tüketen aynı derecede ölüm riskine sahip. Bu ilginç. Ama az ve öz düzenli olarak ama miktarı belirli şekilde tutabilen insanlar yani ortalama içmeye başladığında veya bir dengede alkol tüketmeye başladığında veya çok az da olsa tükettiğinde yani birazcık daha sağlıklı oluyorsun diğerleri haline gelerek. Şimdi bu ilginç bir şey. Hiç alkol tüketmeyenle çok alkol tüketenin uç noktalarda olduğunu düşünebiliriz. Yani bu hayatımızda düşündüğümüz bir fikir olabilir. Evet, hayatta uç noktalarda uzun süre kalmak sağlığa zararlı. Yani bu da hepimiz alkol içelim, alkolik olalım anlamına gelmiyor. Ben sadece bilgiyi verdim. İçmek isteyen içer. Bu bilgiyi içmesi için bahane olarak kullanmak isteyen de gayet tabii kullanabilir. Martin Luther'in içkiyi sınırlama çabaları içkinin yerine geçecek bir alternatif sunmadığı için başarısız oluyor. Yani insanlar diyor ki ya tamam biz alkol almayalım, biz bira içmeyelim anladık da ne içeceğiz abi? Su desen kirli. Sıcak içecek yok. Öyle bir kültür yok. Çay, Çinlinin ve Türklerin alışkanlığı. İngiltere'ye sonradan geliyor. Kahve daha alışkanlık haline gelmemiş. Ama hadi bakalım devam edelim. Sonra Osmanlılar 1640'larda kahveyi yasaklıyor. Ve 10 yıl içinde Avrupa'nın ilk kahvehanesi Oxford, İngiltere'de açılıyor. Kısa süre içinde Londra'da da kafeler açılıyor ve tesadüfe bakın ki burada Püritenler parlamento yönetimine daha yeni el koymuşlardı. İçki içmeyen Püritenler biranın tanrı vergisi alternatifi olan bu siyah şarabı içmeye başlamışlardı. Hatta bir alternatiften daha iyiydi çünkü sarhoşları ayılttığına inanılıyordu. Bu bilgi size tanıdık geldi mi? Şu an bile bu inanç hala bulunmakta. Birisi çok sarhoş olduğunda ya şuna bir kahve verin de ayılsın deniyor. Hatırladınız değil mi? Evet. Şimdi Sylvester Dufour'un bir broşürü var ama başlığı Fransızca olduğu için hiç okumakla çile çekmeyeceğim. Direkt içerisinde yazanı söyleyeceğim. O broşürde kahvenin insanları anında ayılttığı veya tamamen sarhoş olmayanları da her şekilde ayılttığı yazıyordu. Son zamanlardaki deneylerde 2 fincan kadar kahvenin kanında %4 oranında alkol olan bir kişide görülen hafif etkileri tersine çevirdiğini gösterse bile bu saçmalığın daniskası burada parantez içi %10 sarhoş olarak kabul ediliyor. %4 bir şey değil bunun yanında. Ancak o zamanlar insanların birbirlerine gönderdiği mektuplarda kuşluk vakti verdikleri bira molasından sonra işçileri oldukça fazla etkileyen baş dönmesinin o sıralarda Avrupa'yı en çok rahatsız eden şey olduğu yazıyordu. Tarihçi James Hall'a göre kahvehanelerin yaygınlaşması sadece işçilerin ayılmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda kuşluk vaktinde koca bardaklarla bira içme alışkanlığını da yavaş yavaş sona erdirmişti. 1652'de Londra'da sadece bir kahvehane vardı. 1700 yılına gelindiğinde bu sayı 2000'i aşmıştı. Fakat Püritenlerle kahvenin tanışması Avrupa'da gerçekleşmedi. 1600'lü yılların başında Papa 8. Clemens'in psikoposları kendisinden bu şeytani içeceği yasaklamasını bile talep etmişti. Çünkü kahvenin koyu rengi ve sufiler tarafından ayin amaçlı kullanılması kahveyi komünyonlarda içilen şarabın şeytani bir versiyonu haline getiriyordu. Bir fincanda kendisi içip kahvenin tadını beğendikten sonra Papa, yani bu noktada şeyi hatırlayalım. Bundan iki bölüm önce İslamiyet vs. kahve bölümündeki hani o kolaycılık mantığıyla buradaki farklılığı görebilmekteyiz. Bu da bize bir ilginçlik olarak kalsın. Şimdi bu papa bu kahveyi içip tadını beğeniyor ya. Psikoposların bu isteğini reddediyor. Ancak Katoliklerin korkuları hızlı bir değişime izin vermiyor. Çünkü kimse bu kadar hızlı olan değişimlere uymak istemez. Gelenekselliği daha çok tercih eder. Alıştığım şey nasılsa öyle olsun. İngilizler çoktan kahveye geçmiş olsalar bile Avrupalılar neredeyse bir yüzyıl daha kahvaltılarını bira ve çorbayla yapmaya devam etti. Kahvehaneler insanları ayıltmanın yanı sıra İngilizlerin buluşup sohbet etmek için gittikleri meyhanelere bir alternatif haline geldi. Meyhaneler siyaset veya dinle ilgili tartışmalar yapmak için en güvenli yerler sayılmazlardı. Herkes silah taşıyordu veya sarhoştu. Hatta genellikle ikisi bir aradaydı ve çoğu zaman meyhane sahipleri doğabilecek ateşli tartışmaların önüne geçiyordu. Diğer taraftan kahvehaneler siyasi tartışmaları teşvik ediyordu. Kral 2. Charles'ın 1675'te kahvehaneleri yasaklamış olmasının sebebi buydu. 11 gün sonra yasağı kaldırdı, 11 gün dayanabildi. Daha da kötüsü, monarşistlerin bakış açısına göre kafelerin astığı şu tür ilanlar tehlikeliydi. Seçkinler, esnaflar, hepiniz hoş geldiniz. Burada sınıfsal üstünlük önemli değil. Ama bulduğunuz ilk yere oturunuz. İyi insanlar gelirse sandalyeye bile ihtiyaç olmaz. Onlara da yer vermek için ayağa kalkınız. Bu demokratik eylemin en çok görüldüğü yer Londra'daki o ünlü Türklerin Merkez Kahvehanesi'ydi. Müşterilerin tartışmalı siyasi konulardaki görüşlerini güvenli bir şekilde dile getirebilmeleri için burada modern demokrasinin temelini oluşturan oy sandığı ilk kez ortaya çıktı. Bu yenilik Büyük Oliver'ın baskılarından sonra gerçekleşti ve kafeye sızan hükümet casuslarının saptamasını engelledi. Bu bence bilinmeyen ama bilinince ne kadar değişik bir şey olduğunu gösteriyor. Yani Türkler tarih boyunca bazı şeylere ön ayak olmak dışında bazı iyi şeylerin sebebi de oluyor, bazı kötü şeylerin de sebebi oluyor. Ben bu tarihsel ilerlemede daha önceden söylemiştim. Hani tarihi tek taraflı bakmamamız lazım. İyi yaptığımız şeyleri öğrenip kötü yaptığımız şeyleri de kabul etmemiz lazım. Bugün bir Avrupalı bizden bu yüzden dalga geçiyor. Ve dönüp diyorlar ki ya bu adamlar tarihlerinde yaptıkları hataları bile kabul edemiyorlar. Hala edememişler. Bugün Almanya'sından İngiltere'sine genel olarak sadece o içerisindeki cahil kesimi kastetmiyorum. Ama genel olarak şöyle Almanya en basit örneği genel olarak Hitler ve yaptıkları hataların sorumluluğunu üstüne aldılar ve kabul ettiler. Ve artık bundan sonra biri onlara bir şey sorduğunda evet onlar hatalıydı ama ben artık değilim diyor. Ben onlar gibi değilim. Biz ise hala her şeyi harikaymış gibi göstermeye çalışıyoruz ve bu bize komik geliyor. Değil mi? Avrupalılar bize dalga geçiyor. Çünkü komik bir durum bu. Tarihte sürekli iyi şeyler yapmış olmamız mümkün değil. Sen hayatında bazen ister istemez iyi şeyler, ister istemez kötü şeyler yapıyorsun. Ha bu tarihimize geldiğinde, anlı şanlı tarihimize geldiğinde gerçekleşmeyecek demek ki. Elbette bu sorunların gelmesine sebep oldu. O zamanlar sıcak içecek alışkanlığı pek yok. Dufour okurlarına bu içecekleri bir köpek gibi şapırdatarak içmemelerini ve de dillerini fincana sokmamalarını tavsiye etmek zorunda kalıyordu. Yani şimdi şu an ne kadar komik geliyor. Yani çocuğa öğretir gibi kahve öğretiliyor. İnsanlar kaşığın işlevini tam olarak anlayamıyordu. Kaşığı ya bu acayip sıcak içeceği karıştırarak soğutmak için ya da çorba gibi içmek için kullanıyorlardı. Hardal, şampanya, nane, pekmez ve kavrulmuş havuç eklediler. Şaşırtıcı ki İngiliz kahvesi en berbat haliyle bile İngilizlerin yapraklarını haşlanmış bir sebze olarak yedikleri ilk çaylarından daha iyi. Ancak kahve biranın yerine geçen bir içecekten daha fazlası. Kahve hem fiziksel hem de zihinsel bir uyarıcıdır ve kahvenin alkol gibi yatıştırıcı bir maddeyi tahttan etmesi bir anlamda Etiyopya'nın kahve çiğneme alışkanlığında değişikliklere sebep olmuştu. Hatırlayabileceğiniz üzere dualar şuydu. Kahve demliği bize huzur ver. Kahve demliği çocuklarımızın büyümesine izin ver. Lütfen bizi zenginleştir. Şeytanın boynuzlarından bizi esirge, bize yağmur ve yeşil alanlar ver. Kahvenin insanları zenginleştirmesi en belirgin olarak İngiltere'deki Lloyd's Kahvevi, Londra Yük Borsası veya Baltık Kahvevi ve Doğu Hindistan Şirketi ya da Kudüs Kafe gibi kahvehanelerin dünyanın en güçlü işletmelerinin merkezleri haline geldiklerinin görülmesi. İngiliz kahvehanelerin fiziksel tasarımı modern ofislere de örnek oluyor. Bazı tüccarlar için ayrılan masalar, daha fazla gizlilik sağlamak için perdeyle çevrili bölmelere dönüştü. Bu perdeyle çevrili bölümler günümüzde bir kahve demliği etrafında toplanan bürolar veya odacıklar haline geldi. Yakın zamana kadar İngiliz Menkul Kıymetler Borsası'ndaki habercilere garson deniyordu. Borsanın da garsonları olan gerçek bir kahvehane olduğu hususu da çok da uzak geçmişte kalan bir şey değildi. Diğer kafelerde sanat ve bilim merkezleri haline gelmişti. Isaac Newton Yunan kahvehanesine takılıyordu. Jonathan Swift ve Alexander Pope gibi yazarların uğrak yeri Will's Cafe'ydi ve Hogarth gibi ressamlar sık sık Old Slaughter'a gidiyorlardı. Kafeler belli bir üründe daha da uzmanlaştıkça buralara gelerek son gelişmelerden haberdar olmak zorlaşıyordu. Sonra Richard Steele isimli bir adam kahvehanelerden topladığı en ilginç dedikoduların haftalık derlemesini yayımlamaya karar verdi. Kafenin niteliğini korumak için her bir bölümün ait olduğu işletmede bir muhabir masası vardı. Şiir Will's kahvehanesinden, yabancı haberler St. James kahvehanesinden, sanat ve eğlence haberleri White's kahvehanesinden geliyordu. Steele'in okuyucuya bir kafede oturarak gerçek bir konuşmaya şahit oldukları izlenimini vermek amacıyla yazıları diyalog şeklinde yazdırdığı muhabirleri de vardı. O zamana kadar gerçekçi bir diyalog yazımı bir yazarın üzerinde durmasını değmeyecek bir şey olarak görülüyordu. Bu zamana kadar yazarlar gerçek bir konuşmanın sadeliğini yansıtacak şekilde yazamıyorlardı diye yazar İngiliz edebiyat tarihçisi Harold Reed. İlginç şeyleri kendilerine yakışır bir şekilde tartışan akıllı insanlar oldukça iyi bir konsept. Steele'in haber bültenleri ilk modern mecmua olan Tatler'a dönüştü. Muhabirler ve bölümlerle ilgili fikirleri demokrasi için herkesin gerekli olduğunu kabul ettiği bir kurum olan modern gazete prototipini oluşturdu. Özür diliyorum, söyleyemedim. Zamanın hiciv içerikli broşürlerini yazanların özgür ve ayık bir ülke olmak için kahve ve halk bir araya geldi şeklinde yazmış olmaları hiç de şaşırtıcı değil. Kahvehaneler medeni bir sohbeti popüler bir spor haline getirmişti. Keyif için alınan uyuşturucuların toplumları ne derece değiştirdiğini ölçmek neredeyse imkansız. Ancak bunların bireyleri nasıl etkilediğini incelemek biraz daha kolay. 3 litre İngiliz birası içerseniz size öğretilen bir şeyi hatırlama yeteneğiniz %80'e kadar azalır. Buna karşılık kahve hafızanızın kapasitesini arttırır. Sarhoşken şiddete başvurma ihtimaliniz daha yüksektir. Daha da önemlisi, eğer hamile kadınlar günde içilen ortalama 3 litre İngiliz birasının sadece 1 litresini içerse ve içki içmenin sağlığa zararlı olduğu düşünülmediği için o zamanlarda kadınların içki içmediğini düşündürecek hiçbir sebep yok. Yeni doğan bebeklerinin IQ seviyeleri %7 oranında azalmış olur. Bu ortalamanın 1 litre üzerine çıkarlarsa her iki çocuktan biri fetal alkol sendromundan dolayı geri zekalı doğar. Bu tür bir çıkarıma dayanarak Orta Çağ'da yaşamış sıradan bir Avrupalının cani bir ahmak olduğu sonucuna varılabilir. Şimdi söyleyeceğim şey saçma gelebilir fakat yarın kahvaltıda 1 litre alkol oranı yüksek bira içmeyi deneyin. Bu 3 şişe biraya tekabül ediyor tahminim. Ve sonrasında gününüzün nasıl geçtiğini inceleyin ve bana mesaj olarak atarsınız. Avrupa yatıştırıcılara bağımlı bir kültürden uyarıcıların etkisinde olan bir kültüre geçtiğinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupa kahve içmeye başladıktan sonraki 200 yıl içinde kıtlık ve veba gibi dertler güncelliğini yitirdi. Yönetimler demokratikleşti, kölelik kaldırıldı, yaşam standartları ve okuryazarlık oranı hiç olmadığı kadar yükseldi. Savaşlar azaldı ancak daha korkunç hale geldi. Öyle ya da böyle o eski Etiyopya kahve duası bir intikamla cevaplanmıştı. Bu noktada Avrupa'nın kahve ile ilgili yaşadığı her şeyi derleyip toparlamış olduk. Aslında ben daha kısa süreceğini zannediyordum ama çok fazla bir bilgi, çok fazla birbirine bağlı olay olduğu için tekrardan uzadı ve 23 dakikaya yakın bir podcast oldu. Ama bence bu çok güzel. Çünkü sürekli her bir bölüm ilerliyoruz ve geriye dönüyoruz. Yani bundan önceki bölümü dinlemenin avantajıyla, bundan önceki bölümleri dinlemenin avantajıyla buraya gelince işler daha farklı noktaya geliyor. Bence bu kahvenin Avrupa üzerinde etkisi, ya kahveyi anlayabilmemiz için bence bu çok önemliydi. Özellikle Avrupa'da popüler hale gelmesinin ardındaki hikayeler çok ilginç. Şu an günümüz toplumunda böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ama böyle bir şeyi öğrendiğimizde kahveye olan bakış açımız da değişecek. Belki o yüzden bunu dinledikten sonra şunu diyebilirsiniz. Acaba artık iyi kahve içmeyi istiyor muyum? Artık hak etmedim mi iyi bir kahve içmeyi? Bu zamana kadar Nescafe'ler, üç bir aradalar veya Şibo'nun ortalama kahvelerini içtiniz. Bugün bir iyilik yapın kendinize. Sipariş verebiliyorsanız bir tane filtre kahve makinesi sipariş edin. O mekanik olanlardan, yani elinizle şey yaptığınız ve iyi bir çekirdek, iyi bir kahve çekirdeği sipariş edin ve onu için. Onu içtikten sonra ne hissedeceğinizi çok merak ediyorum. Eğer bunu yapmadıysanız bence yapın. Bence daha iyi hissedebilirsiniz. Ben böyle inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kahve içmeyi unutmayın.